Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı karilerden Alak suresinin 1 ila 14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatü selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Haban 1399, Hicri Kameri 21 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 7 Kasım 2020 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Ayetlerin Hikayesi, Medeniyetin Beşiği Kermanşah ve İranlı Ünlüler Evrensel Mefahirler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney, arkadaşım Muhammed Bahtiyari ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Zarif Küba'da iki tıbbi ve ilaç merkezinde incelemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı General Hayderi, Kuzeybatı sınırlarının güvende olduğunu söyledi. Ermenistan barış önerisinde bulundu. Amerika başkanlık seçimlerinde Biden, Pensilvanya eyaletinde de öne geçti. Fuat Oktay, Türkiye'nin yaptırımdan korkmadığını söyledi. Ve direniş nihayet kazandı, El Ahres serbest bırakılacak. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Küba'da iki tıbbi ve ilaç araştırma merkezi olan CEA İleri Araştırma Merkezi ve CIGB Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Zarif, Cuma günü Kübalı üst düzey yetkililer ile görüşmek üzere Havana'ya gitti. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre, Zarif, Bakü'de söz konusu iki tıbbi ve ilaç araştırma merkezindeki incelemeleri sırasında her iki merkezin başkanları ile başta COVID-19 olmak üzere çeşitli aşıların üretimindeki ilerlemeler hakkında bilgi edindi. Bu arada Küba Sağlık Bakanlığı sorumluları ve Küba Biyofarma Merkezi Müdürü de İran Pasteur Enstitüsü ile işbirlikleri ve çeşitli aşıların üretimi konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan görüşmelerde Kübalı taraflar İranlılar ile çeşitli uzmanlık alanlarında işbirliğine hazır olduklarını belirttiler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Küba ziyareti öncesi Küba, Bolivya ve Venezuela'yı kapsayan Latin Amerika turu çerçevesinde Venezuela başkenti Caracas'ta temaslarda bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ülkede Ehl-i Sünnet'in 3 aliminin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Muhammed Cevaz Zarif dün Urumiye Ehli Sünnet Cuma İmamı Hacı Musta Molla Abdülkadir Beyzavi, İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Ehli Sünnet Yönetim Konseyi Üyesi ve Kordestan Eyaleti Alimlerinden Hacı Musta Allame Haydar Mustafevi Sakkizi ve Pave Kenti'nin eski Cuma İmamı Hacı Musta Seyyid Muhammed Mustafayi'nin vefatları nedeniyle yayınladığı başsağlığı mesajında, bu üç Rabbani, seçkin ve mütevazi alim, bereketli ömürlerini ihlas, iyi niyet ve şefkatle, talim, terbiye, İslami ve Kur'ani marifin açıklanması ve yayılması, ayrıca İslam dinine hizmetle, Müslümanlar ve müminler arasında vahdet ve kardeşlik için geçirdiler, yazdı. Dışişleri Bakanı ayrıca Ehl-i Sünnet'in her üç seçkin alimin İslami ve ulusal dayanışma, vahdet ve birliğin sağlanması ve İran İslam Cumhuriyeti ve İnkılab'ın yüce ülkülerinin gerçekleşmesi için kalıcı ve değerli çalışmaların kaynağı olduklarını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün Urumiye Ehl-i Sünnet Cuma İmamı Mamusta Molla Abdülkadir Beyzavi'nin vefatı nedeniyle yayınladığı başsağlığı mesajında şöyle yazdı. Bu seçkin din adamı, değerli ömrünün uzun yıllarını Cuma İmamı Kutsal Siper'inde, İslam ve İnkılab'ın hizmetinde ve dini marif, özellikle de İslam ümmetinin ittifak ve gönül birliği için geçirdi ve kendinden değerli eserler hatıra bıraktı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özel Temsilcisi Afganistan Dışişleri Bakan Vekili ile telefon görüşmesinde, Kabil Üniversitesi'ne yapılan terör saldırısını kınarken Afganistan halkı ve hükümetiyle acılarını paylaştı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed İbrahim Tahiryan Fert, Muhammed Hanif Etmer ile telefon görüşmesinde Kabil Üniversitesi'ne yönelik terör saldırısını kınarken Afganistan halkı ve hükümetiyle acılarını paylaştığını belirtti. Son günlerde Moskova'da Afganistan işlerinden sorumlu İran, Rusya ve Hindistan temsilcilerinin görüşmesi, ayrıca İran'ın Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanmasına vurgu yapması. Yapılan telefon görüşmesinin diğer konularıydı. Geçen pazartesi günü 3 terörist Kabil Üniversitesi'ne gerçekleştirdikleri bombalı saldırının ardından açtıkları yaylım ateşle 22 öğrenci öldürdüler ve en az 40 kişiyi de yaraladılar.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay Başkonsolosu, İpek Yolu'nun sadece İran ve Çin uygarlıkları arasında ticaret değil, iki ülke arasında kültürel ve uygarlık ilişkilerin oluşması için ortam hazırladığını söyledi. Ramazan Pervaz dün Şanghay'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası İhracat Fuarı kapsamında Bir Kuşak Bir Yol Ülkeleri İşbirliği toplantısında yaptığı açıklamada, Bir Kuşak Bir Yol projesinin stratejik ve küresel önemini işaretle onun eski İpek Yolu'ndan kaynaklandığını söyledi. Ramazan Pervaz, İran'ın Batı Asya bölgesine sahip olduğu stratejik konumu, sahip olduğu zengin uygarlık tarihi, Çin ile özellikle İpek Yolu döneminde uzun süren ilişki geçmişi ve en sonunda da sayısız fırsatları nedeniyle söz konusu proje çerçevesinde önemli ve seçkin bir role sahip olduğunu belirtti. İran'ın başkonsolosu ayrıca iki ülkenin çağımızdaki ilişkilerinin önemine de değinerek, modern dönemde Bir Kuşak Bir Yol projesi, İran ve Çin ilişkilerinin çeşitli boyutlardaki gelişmesine rol ifa edebilir, dedi. Çin Uluslararası İhracat 3. Fuarı Şanghay'da Perşembe günü çalışmalarına başlarken 10 Kasım tarihine kadar kapıları ziyaretçilere açık olacaktır. İran'dan teknoloji ve bilgi tabanlı firmalar, halı ve el sanatları, kuru yemiş ve gıda ürünleri, kültür olmak üzere 4 alanda 28 firma söz konusu fuara katıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı, ülkenin kuzeybatı sınırlarını hiçbir tehlikenin tehdit etmediğini işaretle, Karabağ münakaşasının Bakü ve Erivan arasında müzakere yoluyla çözümlenerek huzurun sağlanması gerektiğini vurguladı. Tuğgeneral Kiyumer Sayderi dün sabah yaptığı açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Karabağ konusunda yaşanan çatışmalar konusundaki endişelere işaretle İran'ın her iki komşu ülke ile birçok ortaklıkları olduğunu belirterek her iki ülkeye uluslararası yasalara saygı duymaları, sınırları korumaları ve sorunları diyalog yolu ile çözmeleri tavsiyesinde bulunduk. Komutan Hayderi, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede jeopolitik değişiklikleri kabul etmeyeceğini vurgulayarak, bölge jeopolitiğinin korunmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu ve hiçbir gücün bölgede coğrafi değişiklik peşinde olmaması gerektiğini söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanı, ordu birliklerinin ülkenin kırmızı çizgisi olan sınır bölgelerini korumak amacıyla sınırda konuşlanmasına işaretle, ordunun İran halkı yanında durarak onların huzur ve güvenliklerini temin ettiğini belirtti. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Hudaferin ilçesinin Karabağ Savaşı'nın yaşandığı bölgeyle 135 kilometre ortak sınırı bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesi üzerine başlayan yeni tur çatışmalarda şimdiye kadar onlarca roket ve havan topu Hudaferin ilçesine isabet etmiştir.
Ermenistan Başbakanı Dağlık Karabağ üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti ile yaşanan son askeri çatışmalar ardından barışın sağlanması için bir öneride bulundu. Armen Radyo sitesinin bildirdiğine göre Nikol Paşinyan, Bakü'ye barış eksenli adil öneride bulunduğuna işaretle bu önerinin her iki ülke ve Karabağ'ın haklarına riayet edilmesi üzerine hazırlandığını duyurdu. Ermenistan Başbakanı söz konusu önerinin diğer ülkelerde sunulduğunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından kabul edilmemesi durumunda müzakerelerin ilerlemesi için umudun kalmayacağını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce Ermeni tarafla müzakerelerin yararsız olduğunu söylemişti. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesi üzerine yaşanan yeni çatışmalar 27 Eylül tarihinde başlarken her iki tarafta can ve mal kayıplarına sebep oldu.
Amerika Başkanlık Demokrat adayı Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçerek nihai zafere bir adım daha yaklaştı. Biden'ın kazanmasını sağlayabilecek Pensilvanya eyaletinde oy sayım işlemleri sona yaklaşırken, Demokrat adayın Trump ile arasındaki fark ise yavaş yavaş artıyor. Son açıklanan verilere göre iki aday arasındaki fark Biden lehine 21.746 oya çıktı. 20 delegenin bulunduğu Pensilvanya'yı Biden kazanırsa seçmenler kurulunda başkan seçilmek için yeterli oya sahip olacaktı. Son verilere göre oyların %98'i sayılmışken Biden oyların %49,5'unu kazanmış, Trump ise %49,4'te kalmıştır. Donald Trump seçim ekibi yayımladığı bildiride Biden'ın Pensilvanya'da öne geçmesine tepki olarak, başkanın bu eyalette yaşanan çok sayıdaki düzensizlikten yenilgiyi kabul etmek niyetinde olmadığını, oyların tekrar sayılmasını isteyeceklerini duyurdu.
Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat aday Joe Biden'in yakında seçilen başkan olduğunu açıklayacağını belirtti. IRNA'nın bildirdiğine göre Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün düzenlediği basın toplantısında Demokrat adayın önde olduğuna işaretle en az 70 milyon oy aldığını, böylece tarihi bir rakama imza attığını duyurdu. Pelosi, Biden'in tüm halkı birleştirerek bir arada toplaması gerektiğini belirterek birçoklarının devir döneminden endişe ettiklerini ifade etti. CNN haberine göre Trump daha önce yakınları ile yaptığı görüşmede Georgia ve Pensilvanya gibi eyaletlerde zafer yollarının kapanması durumunda yenilgiyi kabullenmeyeceğini belirtti. Pelosi'nin açıklamaları Trump'ın kilit eyaletlerde sayım işlemleri devam ederken, Pelosi'nin açıklamaları Amerika'nın kilit eyaletlerde sayım işlemleri devam ederken gerçekleşti. Bu arada Başkan Trump da yerel saatle Perşembe günü bir kez daha seçimlerde oyların çalındığı ve hile yapıldığını ileri sürdü. Demokratlar ve Cumhuriyetçi Parti liderlerinden bazıları Trump'ın iddialarının temelsiz olduğunu belirttiler.
Amerika Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlunun seçim sonuçlarına karşı topyekun savaş çağrısı büyük tepkiler ve endişelere neden oldu. Independent gazetesinin bildirdiğine göre bazı siyasi aktivistler ve gazeteciler Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'un bu açıklamasının aptalca olduğunu belirttiler. Donald Trump Jr. Twitter tarafından yanıltıcı olarak işaretlenen bir paylaşımda babasını bu seçim için topyekün savaşa girmeye çağırdı.
Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de katıldığı canlı yayında gündemle ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Oktay, Joe Biden'in Amerika Başkanı olmasının sıkıntı yaratıp yaratmayacağına dair soruyu yanıtlarken Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurguladı. Oktay, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları konusunda verdiği kararların gereğini yapabilecek bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da daha önce yaptığı açıklamada Amerika Başkanlık sorumlularının ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtmişti.
Türkiye Sağlık Bakanı, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs ile ilgili verileri açıkladı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre güncel verilere esasen son 24 saatte 145.241 COVID-19 testi yapıldı. 2.436 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti. 1.914 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334.293'e yükseldi.
Amerika'da medya çevresi başkanlık gelişmeleri üzerine odaklanmışken ülkede korona vakaları bu sabah itibariyle 10 milyonu aştı. Korona verilerini güncelleştiren World Meters sitesinin bildirdiğine göre Amerika'da korona ölü sayısı 241.699 kişi oldu. Amerika'da sonuçları hala kesinleşmemiş olan 2020 seçimleri üzerinden 3 gün geçerken medya ilgili haberler üzerine odaklanıp korona gelişmelerini unutmuşa benziyor.
Lübnan Hizbullah Hareketi yayımladığı bildiriyle Amerika'nın eski Lübnan Dışişleri Bakanı yaptırım kararını ülkenin iç işlerine açık müdahale olduğunu belirtti. Lübnan El Menar kanalının bildirdiğine göre Hizbullah Amerika'nın yaptırım kararına dün akşam verdiği tepkisinde Lübnan iç işlerine yönelik sırf siyasi bir karar ve açık fiyasko bir müdahale olduğunu belirterek dünyada bizzat aşırıcılık ve terörizm destekçisi olan Amerika, dünyada yolsuzluk ile yozlaşmış diktatör hükümetlere destek veren ve çeşitli araçlarla onları koruyan bir hükümet olduğu, bu yüzden yolsuzluk ile mücadele eden, söz eden en son kişi olması gerektiğinin altı çizildi. Lübnan Hizbullah Hareketi, Amerika'nın Lübnan'a dikteleri ve şartlarına karşı teslim olmaması nedeniyle Yurtseverler Hareketi lideri Cebran Bas ile karşı yaptırım kararı aldığını belirtti.
Filistinli tutuklu Mahir el-Ahrez, korsan rejim İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine son verdi. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejim İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 103 gündür açlık grevini sürdüren Mahir el-Ahrez'in 26 Kasım'da serbest bırakılacağı, Filistinli tutuklunun bu 20 gün boyunca hastanede tedavi edileceği kaydedildi. Siyonist rejim İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan el-Ahrez, Tel Aviv rejiminin idari tutukluluk ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.
Irak istihbarat güçleri El-Anbari'nin de teröristlere ait bomba ve roket ağırlıklı büyük bir cephanelik buldu. El-Malume sitesinin haberine göre Irak istihbarat servisi dünya imlatı bildiride, askeri istihbarat güçlerinin El Anbar Operasyon Komutanlığı, askeri istihbarat dairesiyle koordinasyon içinde bu ilde Olimpiyat Stadyumu yakınında büyük bir bomba ve roket cephanelik bulduklarını duyurdu.
Ve Avrupa Birliği Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'yu Belarus'a yönelik yaptırım listesine dahil etti. TRT Haber'in bildirdiğine göre Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklama uyarınca Lukashenko ve oğlu Ulusal Güvenlik Danışmanı aralarında bulunduğu 15 kişi Belarus'a yönelik yaptırımlar kapsamına alındı. Listede ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ve Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı da bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın iç savaşa doğru ilerlemesi mi başlığı taşıyor. Amerika başkanlık seçimlerinde görülmeyen tartışmalar ve gerginliğin devam etmesiyle bu ülkede siyasi ve hatta askeri savaş ve çatışma ihtimalleri çığ gibi büyümektedir. Amerika Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Amerika'nın geleceği için Donald Trump'ın yapacağı en iyi şey, çok uzun süredir devam eden tüm sahtekarlığı, hileyi, ölü ya da artık eyalette olmayan seçmenleri ortaya sermek amacıyla bu seçim için topyekün savaşa girmektir. Amerika Başkanı Donald Trump'ın eski baş danışmanı Stephen Bannon ise internet televizyon programında konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Geçmiş dönemlere dönüp federal hükümetteki bürokratları uyarmak amacıyla Dr. Anthony Fauci ve FBI direktörü Christopher Wray'ın kafalarını kesmek ve bu kafaları Beyaz Saray'ın iki köşesine koymak isterdi. Bu sözler ve açıklamalar Başkan Donald Trump ve bağnaz destekçilerinin kendilerini geniş çaplı bir savaşa ve hatta Amerika'daki yolsuz teşkilat ve yapı ile kanlı bir savaşa hazırladıklarını gösteriyor. Bu arada Donald Trump kişisel sayfasından paylaştığı tweetleri ve farklı konuşmalarında seçmelerin düzenlenmesi ve oyların sayımı şeklinde yönelik şikayetlerini mahkemelere taşıyacaklarına vurgu yaptı. Trump basın toplantısında Yüksek Federal Divanı başkanlarının sonunda kendi tabiriyle sahte oyları geçersiz kılacağına ve cumhuriyetçilerin seçimlerde kazandığını onaylayacağını vurguladı. Buna rağmen siyasi ve medyatik çevreler ayrıca Amerika toplumu da Yüksek Federal Divanı'nda Trump'ın lehine karar çıkarmadığı takdirde Trump'ın aşırı bağnaz yandaşlarının tepkisinin ne olacağı konusunda endişe duyuyorlar. Kanıtlar ve deliller ise Amerika'nın soğuk iç savaştan sıcak iç savaşa doğru sürüklendiğini göstermektedir. Soğuk iç savaş birkaç yıl önce Donald Trump'ın 2017 Ocak ayında Beyaz Saray'a yerleşmesinden önce muhafazakar ve liberallerin siyasi toleransı bir kenara bırakıp birbirlerini Amerika siyaset arenasından silmeye çalışmasıyla başlamıştı. Bu süreç içerisinde ve gövde gösterilerinde daha sonraları Trumpistler olarak tanınan akım 2016 seçimlerinde kendi rakiplerini Amerika yöneten yolsuz teşkilatı olarak marjinalleştirdiler. Şimdi de sıra Trumpistlere karşı olanlara gelmiştir. Onlar 2020 başkanlık seçiminde tüm araçlardan, seçim yasaları, medyatik ve istihbari kurumlardan yararlanarak Trump ve destekçilerini devre dışı bırakmak istiyorlar. Yaşanan bu siyasi ideolojik hesaplaşmalar ve tasfiyeler Amerika'yı 1867 iç savaşının ardından en vahim siyasi durum ile karşı karşıya getirmiştir. Son 120 yılı aşkın süreç içerisinde Amerika toplumu hiç bugün olduğu kadar ihtilaf yaşamamış, dağılmamış ve kin, nefret ve öfkeyle dolup taşmamıştır. Görünen o ki seçimlerde taraflardan her biri yanlış bir harekette bulunursa Amerika'da savaş ateşi yakılacak ve alevleri her yeri saracaktır. Tabii siyasi toplumsal gelişmelerden dolayı 19. yüzyıl ortalarında yaşanan iç savaşın tekrarlanma ihtimali pek uzak bir ihtimaldir. Buna rağmen yeni savaşın modern araçlar ile gerçekleşeceği söylenebilir. Ancak Amerikalı siyasetçiler husumetleri bir kenara bırakıp bu ülkedeki derin siyasi toplumsal fay hatları üzerinde köprüler kurarsa o zaman bu durum engellenebilir. Ama unutulmamalıdır ki bu süreç çok zor ve hatta imkansız görünüyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz 2020 Amerika seçimlerinin içi boş demokrasinin sembolü olması konusu etrafında. 2020 Amerika başkanlık seçimi tahmin edildiği gibi bu ülkenin tarihinin en tartışılan seçimlerinden birine dönüşerek sonuçlarının uzun zaman bu ülkenin siyasetini etkileyeceği aşikardı. Üstelik Washington'un yaymak istediği Amerikan demokrasi modeli ciddi şekilde sorgulanmaya başlanmıştır. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Amerika seçimlerinin sonuçlarını açıklanmasındaki gecikmeye ve Trump'ın seçimlerde hile yapılmasına dair açıklamalarına değinerek, Amerika'nın böyle bir durumda Venezuela'ya demokrasi dersi vermeye kalkışmasından nefret ettiğini belirtti. Maduro, Amerika'da oyların sayımındaki gecikmeye vurgu yaparak, Amerika'daki sistemin tersine Venezuela'nın şeffaf ve kendini ispatlamış bir seçim sistemine sahip olduğunu belirtti. Maduro, Amerika'daki başkanlık seçimleri sürecine değinerek, Venezuela'da seçimlerin sonucu seçimlerin bittiği akşam ince detaylı bir şekilde açıklanır, dedi. Amerika ise Maduro hükümetinin Venezuela'da demokrasi sürecini zayıflattığını ve bu yüzden iktidardan çekilmesi gerektiğini iddia ediyor. Maduro'nun Amerika'nın tartışmalı seçimlerine yönelik açıklamaları doğrultusunda Amerika seçimlerinin zaten çetrefilli olduğu ve bu dönemde de Trump'ın ithamlarıyla daha da açık ve net olarak zafiyetlerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Trump esasında yenilgiye karşı sessiz kalmayacağını ve rakibi Biden'ın önde olmasına rağmen gerçekleri saptırma yönündeki tavrıyla Amerika siyasi sisteminin yolsuz bir sistem olduğunu belirterek seçimlerde geniş çaplı hile işlendiğini vurgulamıştır. Seçimlerinin düzenlenmesinden birkaç gün geçmesine rağmen posta üzerinden kullanılan oy sayım işleminin bitmemesi yüzünden kesin sayım sonuçları açıklanmamıştır. Ancak Trump devamlı olarak ülkesindeki seçim sürecini sorgulayarak seçimlerde hile ve sahtecilikten söz ediyor. Başkan Perşembe günü basın konferansında seçim sistemin yolsuz olduğunu, olmasa bile kolaylıkla yolsuzluğa sürüklenebileceğini ve oylarının aniden kaybolacağını belirtti. Burada sorulması gereken soru, Trump'ın 2016'da aynı seçim sistemi üzerinden galip geldiğinde neden bu açıklamalarda bulunmayıp da şimdi yenilgi kapıları aralandığında bu sistemi sorgulamaya başlamasıdır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Koordinatörü Michael Gregg şöyle diyor. Donald Trump'ın farklı eyaletlerde seçim koordinatörlerine yönelik suçlamaları demokrasinin sorgulanmasıdır. Trump açık bir şekilde başkanlık yetkisini kötüye kullanmaktadır. Bir başka mesele ise Trump'ın başkan olarak tüm federal kurum ve kuruluşların kontrolünü elinde bulundurmasıdır. Halbuki birinin seçimlerde hile ve sahtecilik iddiasında bulunması gerekiyorsa o da Demokrat aday Joe Biden'dır. Şimdi sorulması gereken başka soru, Amerika'nın dem vurduğu, havariliğini yaptığı demokrasinin, Afganistan ile Irak'a saldırılarının bahanesi olan demokrasi, bu ülkede gelişmekte olan sürecin ta kendisi midir? Demokrasinin temellerinden biri de halkın yöneticilerini seçmekteki hakkıdır. Bu da demokratik bir düzenin seçim ayaklarını oluşturmaktadır. Ancak Trump, Amerika siyasi düzeninin yozlaştığını iddia etmekle kalmayıp esasında seçim düzenine yönelik tereddütleri de arttırmıştır. Trump, geniş çaplı seçim hilelerine vurgu yaparak hem kendisi hem de seçimlerin meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir. Trump Twitter sayfasında ve de kameralar önünde demokratların kendi oylarını çaldığının altını çiziyor. Bu iddia gerçekse Amerika'da bu kadar kolay bir şekilde insanların oyları çalınıp yok edilebiliyorsa o zaman Amerika'daki demokrasi temellerinin de sarsıldığı aslında böyle bir demokrasinin içi boş olduğu söylemek gerekiyor. Şimdi Amerika toplumun bölünmesi ve iki kutuplu bir topluma dönüşmesiyle geniş çaplı kaos ve silahlı çatışmaların ihtimali de artmıştır. Pratikte ise bu süreç başlamış sayılıyor. Değerli dinleyiciler, burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sabah yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Haban 1399, Hicri Kameri 21 Rebiülevvel 1442 ve 7 Kasım 2020 Cumartesi. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Haban 1376'da İranlı ünlü yazar Seyyid Muhammed Ali Cemalzade 107 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1270'de İran'ın tarihi kenti İsfahan'da alim ve mücadeleci bir ailede dünyaya gelen Cemalzade'nin babası. İran'da meşrut hareketinin aktif din alimlerinden Seyyid Cemalettin Vaiz'di ve nihayet bu yolda canını feda etti. Cemalzade gençken babasının yolunu izleyerek meşrute yanlılarının başlattıkları harekete katıldı. Yüksek tahsilini Fransa'da hukuk bölümünde bitiren Cemalzade, İran'a geri döndüğünde Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. İran toprakları İngilizler ve Rusların işgali altındaydı. Cemalzade'nin edebi hayatı Hicri Şemsi 1320'de Bir Varmış Bir Yokmuş adlı kitabını kaleme almasıyla başladı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Haban 1365'te İranlı mütercim ve yazar Kerim Keşaverz vefat etti. Hicri Şemsi 1279'da İran'ın kuzeyindeki Reş kentinde dünyaya gelen Kerim Keşaverz, Milli Şura Meclisi milletvekili ve özgürlükçü ve ünlü bir tacirin oğluydu. Ders vermenin yanında siyasi faaliyetlerde bulunan Kerim Keşaverz, Diktatşah rejimince Yezd kentine sürgün edildi. ...153 yıl önce bugün 7 Kasım 1867'de Marie Curie lakaplı Madame Skłodowska Polonya'nın başkenti Varşova'da dünyaya geldi. Bilim alanındaki ilk çalışmalarına Varşova'da babasının laboratuvarında başladı. Bu sırada gençlerin ihtilal hareketlerine karıştığından Varşova'dan ayrılmak zorunda kaldı. Curie yıllarca araştırmanın ardından nihayet radyum unsurunu keşfetmeyi başardı ve fizik ve kimya dallarında 2 kez Nobel ödülünü aldı. ...107 yıl önce bugün 7 Kasım 1913'te Fransız ünlü yazar Albert Camus dünyaya geldi. Ailesinin çok fakir olmasına rağmen sahip olduğu güçlü iradesine dayanarak büyük üne kavuştu. Camus kaleme aldığı ünlü eserlerinden dolayı edebiyat alanında Nobel ödülünü kazandı. ...141 yıl önce bugün 7 Kasım 1879'da Rusya devrimi asıl liderlerinden Leon Trotsky dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 39. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde Nisa suresinin 94. ayetinin sebebe nüzulünü ele alacağız. Allah Resulü tüm insanları İslam'a davet etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Mekke halkı ve putperestleri hidayete erdirmek için büyük çabalar gösterdi. Ehli kitabın hidayeti için ise Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle insanların hidayeti için ihtiraslıydı. Bu mesele ise Allah Resulü'nün tüm insanlara rahmetinin göstergesidir. Allah Resulü farklı dinler ile barış içerisinde beraber yaşama ve uzlaşmaya büyük önem verip yeni kurulan İslam'ı toplumda birlik ve beraberlik oluşturmaya çalıştı. O dönemde Medine'nin etrafında Yahudi azınlıklar yaşıyordu. Onlar da diğer gruplar ve kesimler gibi İslam'ın hürleştirici görüşleri sayesinde dini ritüellerini ve geleneklerini uygulamakta hür iradeye sahiptiler. Tabi Allah Resulü Yahudiler ile İslam'a çağırıp ilahi mesajı onlara tebliğ etti. Ancak İslam dini hiçbir zaman onlara bir dayatma yapmadı ve onları din ve inançlarını bırakmaya mecbur bırakmadı. Allah Resulü azınlıkların gönüllerini İslami marif ile doldurup İlahi vahiy sayesinde onları yumuşatmaya çalışıyordu. Yahudiler ise şöyle dediler: "Ey Muhammed, insanları neye çağırıyorsun?" Allah Resulü şöyle buyurdu: "Allah'ın birliğine ve benim risaletime iman edin. Ben Tevrat'ta onunla ilgili haber verilen kişiyim. Alimler de Mekke'den Medine'ye hicret edecek birinin zuhur edeceğini söylemişlerdi." Allah Resulü İslam'ın büyük ülkülerinin gerçekleştirilmesi için aşiret ve etnik çatışmalardan ve zıtlıklardan uzak, huzurlu bir ortama ihtiyacı vardı. Bu yüzdendi ki dini azınlıklar ile anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar aslında ilk İslami anayasa sayılmaktadır. Bu anlaşmalar öyle düzelmiştir ki farklı dinlerin mensupları barış içerisinde Müslümanlar ile yaşayabileceklerini sağlıyordu. Bu çerçevede Yahudiler ile yapılan anlaşmaya bakılınca bu tarihi belgenin farklı yerlerinde Allah Resulü'nün Yahudilerin ilkelerine ve yasalarına saygı duyduğu apaçık ortadadır. Yahudiler ile Müslümanlar arasında yapılan anlaşmaya göre Yahudilere de Müslümanlar gibi davranılacak ve Müslümanlar da Medine Yahudilerini kendi milletinin bir parçası, anlaşma ortağı olarak sayacaktı. Ayrıca bu anlaşmada Yahudilere birçok avantaj tanınmış, onların saldırmazlık kurallarına uymaları ve gerektiğinde Medine'yi savunmalarından başka bir şey istenmemişti. Yahudiler bu anlaşmadaki çıkarlarının sağlandığını görünce hemen Müslümanlar ile barış içerisinde yaşama anlaşmasına katıldılar. Yahudiler bu anlaşma gereği düşüncelerinin özgürlüğüne kavuşup birçok toplumsal ve güvenlik hak elde ettiler. Allah Resulü'nün bu anlaşmayı imzalayarak akıllıca girişimiyle etraf bölgelerde barış ve huzurun sağlanacağı ve sorunların azalacağı umut ediliyordu. Ancak anlaşmadan bir süre sonra Yahudiler ahitnamenin tek tek maddelerini ihlal ettiler. İlk başta Allah Resulü Yahudiler ile karşılaşmaktan kaçınıp barış ve huzurun hüküm sürmesini istiyordu. Bu yüzden Medine Anlaşması'nı hatırlatarak Yahudileri anlaşmayı tam olarak uygulamaya çağırdı. Ancak Yahudiler İslam'ın hızlı bir şekilde yayılmasını görünce düşmanlığını zirveye taşıdı ve küstahça Allah Resulüne karşı meydan okuyup İslam'ı savaşla tehdit etmeye başladı. Hayber bölgesi yemyeşil tarlaları ve köyleri ile Yahudilerin yerleştiği bölgelerden biriydi. Yahudiler ise İslam'a karşı harekete geçmişlerdi. Hayber Yahudileri, müşrikleri de Müslümanlar ile savaşmaya çağırıp İslam düşmanlarına da ekonomik yardımlar veriyordu. Allah Resulü ise bir şey yapmadan önce onlara bir mektup yazıp öğüt verdi. Ancak onların sağlam kaleleri ve büyük servetleri Arabistan Yarımadası'nda eşine rastlanmayan bir durumdaydı. Ayrıca bu kesimin Arap aşiretleri arasındaki nüfuzu ve etkinliği de Hayber Yahudilerini öyle sarhoş ve özgüvenli yapmıştı ki Allah Resulü ile bile barış sağlamaya hazır olmadılar. Hayber bölgesi İslam karşıtı en sağlam üslerden biri haline gelmişti. Bu yüzden Allah Resulü Hudeybiye yolculuğunun ve Kureyş müşrikleriyle barış anlaşmasının ardından hicretin 7. yılında Hayber'e doğru yola çıktı. Müslümanlar ise geceleyin gizlice harekete geçti ve Hayber ahalisini gafil avladı. Öyle ki Yahudiler de kendi kalelerine girmeye ve orada kalmaya mecbur kaldılar. Allah Resulü ise Hayber kalelerine yaklaşınca semaya doğru baktı ve şöyle buyurdu. Allah'ım, sen semaların, yeryüzünde bulunanların Allah'ısın. Ben senden bunların iyi durumda olmasını, ehlinin iyi olmasını istiyorum. Allah'ım, kötülüklerden sana sığınıyorum. Müslümanlar Allah'ın yardımıyla Hayber kalelerini bir bir ardı sıra ele geçirdiler. Bu büyük fetih ise Yahudilerin İslam'a yönelmelerine zemin hazırladı. Allah Resulü Beşir bin Sa'd ile beraber 30 kişiyi Hayber'e yakın bölge olan Fedek bölgesinde bulunan Beni Merre aşiretine doğru gönderdi. Bundan güdülen amaç ise Yahudilerin İslam'a çağrılmalarıydı. İslam'ın gücünden haberdar olan Yahudiler ise din kardeşlerinin Hayber Savaşı'ndaki yenilgilerini duyunca İslam'ı kabul edeceklerini, buna hazır olduklarını açıkladılar. Bazıları Müslümanları karşılamaya gidip kan dökülmeden, Müslümanlar ile savaş başlamadan her şeyi yoluna sokmak istediler. Yahudilerden biri de Merdas bin Nehik Fedeki'ydi. Merdas, eşi, çocukları ve mallarını savaştan uzak tutmak amacıyla aman verilmesi için dağa götürdü ve ardından Allah'ın birliğine ve peygamberin risaletine kelimeye şehadet getirdi ve dağdan aşağıya indi. Merdas, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah kelime-i şehadeti tekrarlarken Müslümanların yanına gidip selam verdi. Ancak genç Müslüman Usama, bu Yahudinin canının korkusu ve malının korunması için Müslüman olduğunu düşündü ve kılıcını çekip onu öldürdü ve koyunlarını ganimet olarak aldı. Thank you. Usama yaptığından duyduğu sevinç ile Medine'ye döndü. Merdas'ın öldürülmesi haberini duyan Allah Resulü, Usama'yı görünce rahatsızlığını gösterdi ve şöyle buyurdu. Allah'ın birliğine ve benim nübüvvetimine iman eden birini nasıl öldürürsün ki? Usama şöyle dedi. O adam canının korkusu, malının korunması için İslam'ı seçtiğini söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen onun içini dışını bilen biri misin? Onun kalbini açıp yararak onun yalancı olduğunu mu öğrendin? Belki de gerçekten Müslüman olmuştu. İşte bu olay sırasında Nisa suresinin 94. ayeti indirildi. Bu ayette Müslümanların savaş ganimetleri yüzünden İslam'ı benimsedikleri yönündeki açıklamalarını reddetmemeleri ve onların sözlü Müslüman olma ifadelerini kabul etmeleri hususunda uyarıda bulunuldu. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu iza darabtum fi sabilillahi fetebeyyenu ve la tekulu limen elka ileykumus selame leste mu'minen tebteğune arabal hayatid dunya. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa suresinin 94. ayeti, hiçbir Müslümanın maddi hedefler için savaş sahasına inmemesi gerektiğine vurgu yapıyor. Ayrıca bu ayette insanların barış ve dostluk sözlerine de uyulması isteniyor. Çünkü ilk başta birileri yüzeysel bir şekilde iman ettiklerini açıklasalar da zaman içerisinde bu inançları sağlamlaşır ve derinleşir. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 39. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Medeniyetin beşiği Kermanşah.
Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kirmanşah isimli seri sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Kirmanşah eyaletinin turistik değer taşıyan köyleri ile ilgili konuşacağız.
Kirmanşah eyaletinin Pave ilçesi, Haciç, Şemşir ve Hangah isimli 3 turistik köy vardır. Bölge köyler arasında bu saydığımız bölgeler iklim, bitki örtüsü, bağ bahçe ve coğrafi konumu itibariyle diğerlerinden farklıdır. Geçen sohbetimizde Haciç köyü ile ilgili konuştuk. Şimdi ise sohbetimizin devamında Şemşir ve Hangah köylerinin özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Pave ilçesinin göz kamaştırıcı güzelliği ile bilinen Şahu Sıra Dağları'nın eteğinde Şemşir diye bir köy bulunmaktadır. Şemşir köyü uzun bir geçmişe sahip olup adının da eskiden Şemşir veya Şeşemir olduğu söylenmektedir. Ancak zaman içerisinde bu köyün ismi Şemşir olarak tanınmıştır. Şemşir köyü Pave ilçesinin merkez bölümünde Kirmanşah eyaletine yer almıştır. Bu köyün Pave ilçesine mesafesi 4 kilometre ve eyalet merkezine olan mesafesi de yaklaşık 130 kilometre kadardır. Bu köyde 700...